Ayrım 11.
Anılar başladı. General karısı bir ara ağladı. Çok kederliyiz dedi. Pyotr Semyonovich, biliyor musunuz, artık hayatta değil. Kızımla öksüzüz. Onun için kendi kendimizi düşünmek zorundayız. Yegor Semyonovich sağ ama onun üzerine iyi bir şey söyleyemeyeceğiz. Alkollü içkiler. İçtiğinden manastırı almadılar. O da şimdi kederinden daha da içiyor. Asiller Kurulu Başkanı'na gidip şikayet etmek istiyorum. Hem de biliyor musunuz, birkaç kez sandıkları açıp Maneçka'nın çeyizlerinden birkaç parça alarak manastırlı duacılara dağıtmış. Bu böyle giderse Maneçkan büsbütün çeyizsiz kalacak. Maneçka sıkılarak, ne söylüyorsunuz anne dedi. Gerçek sanarak kim bilir ne düşünecekler. Ben hiç evlenmeyeceğim. Maneçka bu sırada heyecanla, umutla tavana bakıyordu. Söylediklerine kendisinin de inanmadığı belliydi. Holde dazlak kafalı, kahverengi redingotlu, ayakkabı yerine lastik giymiş, ufak tefek bir erkek belirip kayboldu. Sonra içeride bir şeyi bir sıçan gibi hışırdatmaya başladı. Yegor Semyonovich olacak diye düşündüm. O sırada anne ile kıza bakıyordum. İkisi de çok ihtiyarlamış çökmüşlerdi. Annenin başı gümüş gibi pırıldıyordu. Kızı da sararmış solmuştu. Anne kızından salt 5 yaş kadar büyük görünüyordu. İhtiyar kadın bundan daha önce bahsettiğini unutarak, Asiller Kurulu Başkanı'na gidip şikayet etmek niyetindeyim dedi. Şikayet edeceğim. Yegor Semyonovich, dikkat ettiğimiz her şeyi alıp götürüyor. Günahlarını affettirmek için bir yere bağışlıyor. Maneçkan büsbütün çeyizsiz kaldı. Maneçka kızardı ama bu sefer bir şey söylemedi. Hepsini yeniden dikmek gerekiyor. Biz de pek o kadar zengin değiliz. Biz öksüzüz. Maneçka, biz öksüzüz diye tekrarladı. Geçen yıl kader beni yine tanıdığım o evceğize atmıştı. Misafir odasına giren ihtiyar Çikomosova'yı gördüm. Baştan aşağı siyahlar giymişti. Kanepede oturarak bir şey dikiyordu. Yanında da kahverengi redingotlu ihtiyar bir erkek oturuyordu. Ayağında ayakkabı yerine lastik vardı. İhtiyar erkek beni görür görmez yerinden fırlayıp koşarak misafir odasından çıktı. İhtiyar kadın selamıma karşı gülümsedi. Aradan biraz geçtikten sonra ne dikiyorsunuz diye sordum. Gömlek, diker dikmez papaz efendiye götürür saklarım. Yoksa Semyonovich alır. Önündeki masanın üstünde duran kızının portresine bakarak içine çekti. Biz öksüzüz dedi. Ya kızı nerede, ya Maneçka nerede? Sormuyordum. Derin bir yas içinde olan ihtiyar kadıncağıza bir şey sormak istemiyordum. Ben evceğizde otururken sonra gittiğim zaman Maneçka dışarı çıkmadı. Ne onun sesini ne de yavaş ürkek adımlarını duymadım. Her şeyi anlamıştım. İçimde öyle acı, öyle bir ağır duygu vardı ki. Korkunç gece. İvan Petrovich Kefenov sarardı. Lambanın fitilini kıstı, heyecanlı bir sesle anlatmaya başladı. 1883 yılı Nobel gecesi, ispirtizma denemesinde geç vakte değin evinde oturduğumuz rahmetli arkadaşımdan evime dönerken koyu ışıksız bir karanlık yeryüzünü kaplamıştı. Ben de hemen hemen el yordamıyla yürüyebiliyordum. O zaman Moskova'da Mezarlık Mahallesi'nde memurlardan Cenazeviç'in evinde Arbat'ın en ucra bir yerinde oturuyordum. Yürürken kafamda ağır, ezici düşünceler kaynaşıyordu. Ömrüm sona yaklaşıyor, tövbe et. İspartizma denemesinde çağırmayı başardığımız Spinoza'nın ruhunu söylediği sözler böyleydi. Tekrarlamasını rica ettim. Çay tabağında salt tekrarlamakla kalmayıp şunları ilave etti. Bu gece ben ispirtizmaya inanmam. Oysa ölüm düşüncesi en az düşünceye değinilmesi bile beni kederlendirir. Ölümün elinden baylar kaçıp kurtulunamaz. Ölüm çok doğal bir olaydır. Buna karşın onunla ilgili bir düşünce bile insanı ürpertiverir. Etrafımı delinmez soğuk bir karanlık sardığı, yağmur damlaları gözlerimin önünde kudurmuşçasına döndüğü, tepemde rüzgarın hüzünlü, hüzünlü inlediği, çevremde canlı bir tek yaratık görmediğim, insan sesi işitmediğim, o sırada ruhumu sözle anlatılması güç bir korku dolduruyordu. Saçma inanışlara kulak asmayan bir o insan olduğum halde arkama çevreme bakmaya cesaret edemeyerek çabuk çabuk yürüyordum. Başımı arkama çevirdiğimde ölümü bir hayalet şeklinde göreceğimi sanıyordum. Kefenov derin derin nefes aldı. Su içtikten sonra devam etti. Bu belirsiz ama sizin de anlayacağınız korku. Cenazeviç'in evinin 4. katına çıkarak odamın kapısını açıp içeri girdiğim anda da yakamı bırakmadı. Bekar odam karanlıktı. Sobanın içinde rüzgar ağlıyor, sanki sıcak odaya bırakılmasını istiyormuş gibi hava deliğinin kapağına vuruyordu. Gülümseyerek, Spinoza'ya inanacak olursak bu gece rüzgarın bu ağlayışı altında öleceğim. Ama ne de olsa korkunç bir şey bu. Kibriti yaktım. Rüzgar kudurmuş bir saldırışla evin çatısında koştu. Yavaş ağlayış kızgın bir kükremeye döndü. Aşağıda bir yerde yarısı kopan bir pancur kanadı duvara çarpmaya başladı. Hava deliğinin kapısı da imdat ister gibi acı acı vızıldadı. Böyle bir gecede vay evsizlerin haline diye düşündüm. Ama böyle düşüncelere dalmamın sırası değilmiş. Kibritimin kükürtü mavi mavi yanmaya başladı. Ben de odama bir göz attığımda karşımda beklenmedik korkunç bir görünüş. Yazık ki rüzgarın saldırışı kibritime kadar erişememişti. O zaman bir şey görmez, saçlarım da diken diken olmazdı. Haykırdım, kapıya geri geri birkaç adım attım. Korku, üzüntü, şaşkınlık içinde gözlerimi kapadım. Odanın ortasında bir tabut duruyordu. Mavi ateş uzun süre yanmamıştı ama tabutu iyice görebilmiştim. Pembe kıvılcımlar saçan sırma örtü, kapağın üstünde altın yaldızlı sırma şerit istavrozu gördüm. Öyle şeyler vardır ki baylar, sadece bir an gördüğünüz halde hafızanıza yerleşir. Bu tabut da öyleydi. Onu saat bir saniye gördüm ama en ince ayrıntısına dek hatırlıyorum. Orta boylu bir insan için yapılmış bir tabuttu. Rengi pembe olduğuna göre de genç bir kız içindi. Değerli sırma örtü, ayaklar, tunçtan yapılmış tutacaklar, tümüyle her şey bu ölünün zengin olduğunu gösteriyordu. Arkama bakmadan dışarı fırladım. Ne bir şey düşünebiliyor ne de bir fikir yürütebiliyordum. Sadece anlatılması güç bir korku duyuyordum. Yıldırım hızıyla merdivenlerden aşağı koştum. Koridor, merdiven kapkaranlıktı. Ayaklarım kürkümün eteklerine dolaşıyordu. Nasıl oldu da merdivenden yuvarlanmadım, başımı kırmadım, hala şaşıyorum. Kendimi sokakta bulunca ıslak fener direğine dayandım. Kendi kendimi avutmaya başladım. Kalbim küt küt atıyor, nefesim tıkanıyordu. Dinleyicilerden bir bayan lambanın fitilini kaldırdı. Anlatana daha çok sokuldu, o da anlatmaya devam etti. Odamda yangın, hırsız, kuduz köpek görseydim bu kadar şaşmazdım. Tavan çökse, duvarlar yıkılsaydı yine şaşmazdım. Bunların hepsi tabii olabilecek şeylerdi. Oysa bir tabut odaya nasıl gelebilirdi? Nereden çıkmıştı? Bir kadın, hem de anlaşılan genç, asil bir bayan için yapılan değerli bir tabut nasıl olur da küçük bir memurun odasına gelebilir? Boş mu yoksa içinde ceset mi var? Genç yaşta hayata gözlerini kapayarak beni böyle tuhaf, böyle korkunç bir şekilde ziyaret eden bu zengin kadın kimdi? Üzücü bir sır. Kafamda bu bir mucize değilse saltık bir cinayettir diye bir fikir parladı. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ben yokken kapı kapalıydı. Anahtarın durduğu yeri de çok yakın ahbaplarım biliyorlardı. Tabutu odama dostlarım koymadılar ya, tabutçuların yanlışlıkla odama getirmiş olması da akla yatkındı. Götürecekleri katı yahut odayı şaşırarak benim odama getirmiş olabilirlerdi. Ama bizim tabutçuların yaptıkları işin parasını yahut hiç olmazsa bahşişlerini almadan odadan çıkmayacaklarını kim bilmez? Ruhlar öleceğimi haber vermişlerdi diye düşündüm. Sakın tabutu da onlar sağlamış olmasınlar. Baylar, ispiritizmaya inanmam, inanmam da ama böyle bir rastlantı bir filozofu bile saçma inançlı yapabilir. Bunlar tümüyle saçma, ben de bir talebe gibi korkuyorum diye söylendim. Bu göz yanılmasından başka bir şey değildi. Eve gelirken öyle karanlık düşüncelere dalmıştım ki hasta sinirlerimin etkisiyle tabut görmüş olmam şaşılacak bir şey değil. Elbette bu göz yanılması, başka ne olabilir? Yağmur durmadan yüzümü kamçılıyor, rüzgar da öfkeli öfkeli kürkümün etekleriyle şapkamı hırpalıyordu. Hem donmuş hem de iliklerime kadar ıslanmıştım. Bir yere gitmeliydim ama nereye? Eve dönersem tabutu bir kez daha görmek zorunda kalacaktım. Bu görünüş ise sinirlerimin dayanamayacağı bir şeydi. Çevremde canlı bir tek yaratık bulunmadığı, hiçbir insan sesi duyulmadığı bir sırada içinde belki ölü bulunan bir tabutla baş başa kalınca aklımı oynatabilirdim. Sokakta bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında soğukta durmak da imkansızdı. Düşündüm, taşındım, sizin de bildiğiniz gibi sonraları intihar eden ahbabımın rahmetli evin evine gidip yatmaya karar verdim. Ölüler sokağında tüccar Kafatasov'un pansiyonunda oturuyordu. Kefano solgun yüzünde beliren soğuk ter damlalarını sildi, içine çekerek devam etti. Dostumu evde bulamadım. Kapısını vurup evde olmadığını anlayınca kapının üstündeki rafı yokladım, anahtarı aldım. Kapıyı açıp içeri girdim. Islak kürküme çıkararak yere yattım. Karanlıkta el yordalımı ile kanepeyi buldum. Dinlenmek için hemen oturdum. İçerisi karanlıktı. Pencerenin hava kapağında rüzgar kasvetli kasvetli vızıldıyordu. Cırcır böceği sobanın bir yerinden değişmeyen sesiyle bitmez tükenmez şarkısını bir teviye söylüyordu. Kremlin kiliselerinin çanları Noel sabah duası için çalmaya başladılar. Acele acele kibriti yaktım. Oysa ışık beni karanlık düşüncelerden kurtarmadı. Tam tersine korkunç, anlatılmaz bir dehşet yeniden benliğimi sardı. Haykırdım, sarsıldım. Bir deli gibi odadan dışarı fırladım. Kendi odamda olduğu gibi arkadaşımın odasında da bir tabut görmüştüm. Arkadaşımın tabutu benimkinin iki misliydi. Kahverengi kaplaması da ona ayrıca kasvetli bir görüntü veriyordu. Buraya nasıl gelmişti? Bunun bir göz yanılması olduğu artık şüphesizdi. Her odada bir tane tabut olamazdı ya. Anlaşılan bu hasta sinirlerin etkisinden ileri geliyordu. Bu bir görüntüydü. Şimdi nereye gitsem karşımda korkunç ölüm evini görecektim. Demek ki deliriyordum. Tabutomani gibi bir hastalığa tutulmuştum. Deliliğimin sebebini de uzun uzadıya aramak gerekmeyecekti. İspiritizma denemesinden Spinoza'nın söylediği sözleri hatırlamak yeterdi. Korkuyla aklımı oynatıyorum diye düşündüm. Başımı ellerimin içine aldım. Aman yarabbi, ne yapacağım şimdi? Beynim zonkluyor, dizlerimin bağı çözülüyordu. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, rüzgar iliklerime işniyordu. Üzerimde ise ne kürküm ne şapkam vardı. Kürkümle şapkamı almak için pansiyona dönmek imkansızdı. İrademin dışındaydı. Korku beni soğuk kolları arasında sıkı sıkı tutuyordu. Saçlarım diken diken olmuştu. Yüzümden soğuk ter taneleri damlıyordu. Gerçi ben bunun bir görüntü olduğuna inanıyordum. Kefanov devam ederek ne yapmalıydım dedi. Aklımı oynatmak üzereydim. Hem de çok soğuk almak tehlikesi vardı. Çok şükür ki Ölüler Sokağı'ndan biraz ötede o gece benimle beraber ispiritizma denemesinde bulunan tıbbiyeyi yeni bitirmiş ahbabım Doktor Haftorovski'nin oturduğunu hatırladım. Oraya gitmek için acele ettim. Hartkolovski o zaman zengin bir tüccar kızıyla daha evlenmemişti. Memur Mezarevich'in evinin 5. katında oturuyordu. Hartlovski'nin evinde sinirlerimin yeni bir işkenceye katlanması anımın yazısıymış. 5. kata çıkarken korkunç bir gürültü duydum. Yukarıda birisi ayaklarıyla gürültü çıkararak kapılara çarpa çarpa koşuyordu. Birisinin acı acı, çabuk buraya gel diye bağırdığını duydum. Buraya gel, kapıcı! Bir saniye sonra da kürklü, ezik silindir şapkalı bir şeklin merdivenlerden yukarıdan aşağı doğru koştuğunu gördüm. Ahbabım Hortlakovski'yi tanıyarak, Hortlakovski dedim, siz misiniz? Ne oluyor? Hortlakovski yakınıma gelince durdu. Titreyen elleriyle elimi tuttu. Yüzü solgundu, güçlükle nefes alıyordu. Tir tir titriyordu. Gözleri anlamsız orada burada dolaşıyor, göğsü inip kalkıyordu. Boğuk bir sesle, siz misiniz Kefanov diye sordu. Durun bakalım, gerçekten siz misiniz? Yüzünüz mezardan çıkmış bir ölü gibi salgın. Sakın görüntü olmayasınız. Aman yarabbi, siz korkunçsunuz. Ama size ne oldu? Yüzünüzde renk kalmamış. Oh azizim, müsaade edin de şöyle bir nefes alayım. Göz yanılması değil de gerçekten sizseniz gördüğüme sevindim. Kahrolası ispiritizma denemesi. Sinirlerimi öyle berbat etti ki, şimdi eve dönünce odamda ne gördüm biliyor musunuz? Tabut. Kulaklarıma inanamıyordum. Tekrarlamasını istedim. Doktor bitkin bitkin merdiven basamağına oturarak, evet tabut, hem de gerçek bir tabut dedi. Ben korkak bir adam değilim ama şeytan bile ispiritizma denemesinden sonra odasının ortasında bir tabuta çarparsa korkar. Dilim dolaşarak, kekeleyerek ben de gördüm tabutları doktora anlattım. Gözlerimizi yuvalarından çıkarırcasına açarak şaşkınlıktan ağızlarımız açık bir dakika birbirimizin yüzüne baktık. Sonra da bunun bir görüntü olmadığını anlamak için birbirimizi çimdiklemeye başladık. Doktor, ikimiz de acı duyduğumuza göre şu dakikada uyumuyoruz. Birbirimizi de rüyada görmüyoruz demektir. Öyleyse benim tabutumla sizin iki tabutunuz göz yanılması değil, var olan bir şeydir. Peki dostum, şimdi ne yapacağız? Tam bir saat soğuk merdivenlerde durup tahminler yürüterek epey üşüdükten sonra korkuyu bir yana bırakmaya, kapıcıyı uyandırıp onunla beraber doktorun odasına gitmeye karar verdik. Dediğimiz gibi de yaptık. Odaya girince mumu yaptık. Gerçekten de beyaz sırma örtülü, altın saçaklı, altın püsküllü bir tabut gördük. Kapıcı içten gelen bir inançla haç çıkardı. Yüzü sapsarı kesilen, tüm vücudu titreyen doktor, "Bakalım şimdi anlayacağız," dedi. "Tabut boş mu yoksa içinde biri mi var?" Uzun duraklamalardan sonra doktor eğildi. Korkudan, beklemekten dişlerini kenetleyerek tabutun kapağını açtı. Hepimiz tabutun içine baktık ve tabut boştu. İçinde ölü falan yoktu ama orada şöyle bir mektup bulduk. "Azizim Hortlokovski, kayınbabamın işlerinin bozuk gittiğini biliyorsun. Boğazına dek borca battı. Yarın öbür gün eşyalarını haczetmeye gelecekler. Bu işe hem onun hem de benim ailemizi mahveder. Namusumuzu lekeler. Oysa benim için en değerli olan da budur. Dün akşam yaptığımız aile toplantısında değerli pahalı ne varsa saklamaya karar verdik. Kayınbabamın tüm balı mülkü tabutlar olduğundan, sen de bilirsin ki o şehrimizin en usta tabutçusudur, en iyi tabutları saklamaya karar verdik. Sana bir dost gibi başvuruyorum. Bana yardım et. Malımızı, şerefimizi kurtar. Malımızı saklamaya yardım edeceğini umarak sana bir tabut gönderiyorum. Saklamanı senden geri isteyinceye dek korumanı dilerim. Bildiklerin, dostların yardımı olmazsa mahvolacağız. Tabut senin evinde bir haftadan çok kalmayacağından bu dileğimi kabul edeceğini umarım. Gerçek dost bildiklerime birer tabut gönderdim. Onların iyilikseverliğine, asilliğine güvenim var. Dostun Ivan Çenetin." Bundan sonra ben 3 ay kadar sinir hastalığından tedavi edildim. Tabutçunun damadı olan dostumuzsa hem şerefini hem de malını mülkünü kurtardı. Şimdi gömme töreni bürosu açtı. Mezar anıtları, mezar taşları satıyor. Bu sıralarda işleri pek de iyi gitmiyor. Şimdi her akşam odama girerken karyolamın yanında bir mezar taşı ya da katafalk göreceğim diye ödüm patlıyor. Öğretmen. 10. sınıf talebelerinden Yegor Zibarov, Petya Udodova elini lütfen uzatıyordu. Gri kostümlü, tombul, kırmızı yanaklı, dar alınlı, fırça kılları gibi dik, sert saçlı 12 yaşlarında Petya eğiliyor, defterlerini çıkartmak için dolaba uzanıyor. Ders başlıyor. Baba Udovov ile yapılan anlaşmaya göre Zibarov günde 2 saat Petya'ya ders verecek. Buna karşılık da ayda 6 ruble alacaktır. Onu ortaokulun 2. sınıfını hazırlamaktadır. Geçen yıl da hazırlamıştı ama Petya çaktı. Zibarov bir sigara tellendirerek "Haydi bakalım," diye başlıyor. "Size 4. mastar verilmişti. Fruktukuzu çekimleyiniz." Petya çekimlemeye başlıyor. Zibarov ayağa kalkarak "Yine ezberlememişsiniz," diye söyleniyor. "Döndürücü mastarın 6. defa veriyorum. Bir türlü kafanıza girmiyor. Ne zaman derslerinizi hazırlayacaksınız?" Kapı arkasından öksürük sesi duyuluyor. Petya'nın babası, ilk katipliğinden emekli Udodov, "Yine mi hazırlanmamış?" diyerek odaya giriyor. "Yine mi? Niçin çalışmıyorsun? Ah domuz seni. İnanır mısınız Yegor Alekseyeviç? Dün de sopa attım." Udodov içine çektikten sonra oğlunun yanına oturuyor. Küner'in yıpranmış Latince dersleri kitabını karıştırmaya koyuluyor. Oğlunun ne kadar ahmak olduğunu varsın ahmak baba da öğrensin. Lise talebesi sınama kırsına kapılıyor. Şimdi o bu küçük kırmızı yanaklı kalın kafalı Petya'dan nefret ediyor. Onu dövmek isteğiyle kıvranıyor. Çocuk rastgele doğru cevap verdiği zaman da bir çeşit öfke duyuyor. Çünkü bu Petya haylazından bıktığı kadar hiç kimseden bıkmamıştır. İkinci mastarı bile bilmiyorsunuz. Birinciyi de bilmiyorsunuz ya. Derslerinizde nasıl çalıştığınızı söylüyorsunuz. Peki söyleyin bakalım. Meus'un filus'un iyi hali nasıldır? Meus'un filus'un mu? Meus'un filus'un iyi hali şeydir. Petya uzun müddet tavana bakıyor. Uzun uzadıya dudaklarını kıpırdatıyor ama cevap vermiyor. Dea'nın çoğulu nasıldır? Petya örse vurur gibi duraksamadan cevap veriyor. Deabus filiabus. İhtiyar Udodov takdirle başını sağlıyor. Doğru cevap beklemeyen lise talebesi ökleniliyor. İyili hal abusun daha hangi adları vardır? Meğer animeya ruhun dahi iyili hal abusu varmış ki Küner'in kitabında bu yoktur. Udodov, şu Latince'de ne gösterişli ne ahenkli bir dil diye söze karışıyor. Alon, trom, bonus, antropos, şaşılacak şey. Bunların tümü de gerekli ha diyerek içini çekiyor. Zibarov, çalışmamıza engel oluyor hayvan diye kızıyor. Tepemde durmuş kontrol ediyor. Bense kontrole hiç gelemem. Petya'ya, gelecek sefere Latince'den yine bu dersi tekrarlarsınız diyor. Şimdi de aritmeye geçelim. Taş tahtayı alın. Sırada hangi problem var? Petya taş tahtaya tükürüyor. Ceketinin yeniyle siliyor. Öğretmen yazdırmaya başlıyor. Tüccar 138 metre siyah, 540 ruble de lacivert çuha almıştı. Lacivert çuhanın 1 metresi 5 ruble. Siyah çuhanın 1 metresi de 3 ruble olduğuna göre her birinden kaçar metre almıştır? Soruyu tekrarlayınız. Petya soruyu tekrarlıyor. Sonra hemencecik, hiç kimseye danışmadan 540'ı 138'e bölmeye başlıyor. Niçin bölüyorsunuz? Durun. Ama tamam, devam edin. Kalıyor mu? Bu hesapta küsurat kalamaz. Verin ben böleyim. Siborov bölüyor, 3 ve küsur çıkıyor. Bunu görünce hemen siliyor. Saçlarını karıştırmaya, kızarıp bozarmaya başlıyor. Tuhaf diye düşünüyor. Bu problem nasıl çözülüyordu? Bu bilinmeyenlerle çözülmesi gereken bir denklemdir. Hiç de aritmetik meselesi değil. Öğretmen cevaplara bakıyor. Orada 75 ile 63 görüyor. Acayip. 5 ile 3'ü toplayıp 540'ı 8'e mi bölmeli? Öyle mi acaba? Hayır, böyle de olmaz. Petya'ya problemi çözsenize diyor. Udadov Petya'ya ne düşünüyorsun? Problem çok basit diyor. Ne kadar da budalaymışsın birader. Yegor Alekseyiç bari siz çözün de görsün. Yegor Alekseyiç taş tahtayı eline alıp çözmeye başlıyor. Bu sırada kekeliyor, kızarıyor, sararıyor. Bu problem daha doğrusu cebire dayanıyor diye mırıldanıyor. Onu X ile Y ile çözmek mümkün ama böyle de çözülebilir. İşte böldüm, anlıyor musunuz? Şimdi de çıkarmak gerek, anlıyor musunuz? Yahut biliyor musunuz? Bu problemi yarına kadar kendiniz çözünüz, üzerinde biraz düşününüz. Petya şeytan gibi gülümsüyor. Udadov da gülümsüyor. Öğretmenin telaşının sebebini ikisi de biliyorlar. 10. sınıf öğrencisi daha çok bozuluyor. Ayağa kalkıp bir köşeden bir köşeye dolaşmaya başlıyor. Udadov elini çörtgeye uzatarak içini çekiyor. Bu problem cebir olmadan da çözülebilir diyor. İşte bakın, çörtgeyi şıkırdatıyor. 65 ile 63 çıkıyor ki gereken de budur. İşte biz okumamış insanlar böyle yaparız. Öğretmene dayanılamayacak bir sıkıntı basıyor. Korku ile saate bakıyor. Dersin bitmesine daha 1 saat 15 dakika kaldığını görüyor. Edebiyat kadar uzun bir zaman. Şimdi imla dersi. İmla dersinden sonra coğrafya, coğrafyanın arkasından da din dersleri. Ondan sonra Rusça. Bu evrende bilim az mı ya? Ama işte nihayet 2 saat süren ders sona eriyor. Ziberov şapkasını alıyor. Petya'ya elini lütfen uzatıyor. Sonra Udadov ile vedalaşıyor. Cesaretsiz bir sesle bugün bana biraz para veremez misiniz diye soruyor. Yarın okula kendi tahsilim için para yatırmam gerek. Bana 6 aylık borcunuz var. Udadov Ziberov'un yüzüne bakmayarak ha evet evet diye mırıldanıyor. Memnunlukla, ancak şimdi yanımda yok. Şöyle bir yahut iki hafta sonra. Ziborov razı oluyor. Ağır çamurlu lastiklerini giyerek başka derse gidiyor. Berber dükkanında. Sabah. Saat daha 7 bile olmadığı halde Makar Kuzmiç Biyotoski'nin berber dükkanını açtık. Üstü başı kirpas içinde ama şık giymiş 20 yaşlarında dükkan sahibi temizlikle uğraşıyor. Bir bakıma temizleyecek bir şey de yok gibi. Yine de çalışmaktan kan ter içinde kalmış. Bir yeri bezle siliyor, öteye bir parmak vuruyor, şurada bir tahta kurusu buluyor, duvardan alıp yere atıyor. Berber dükkanında küçük, dar, kötü bir şey. Kalas duvarlara solmuş arabacı gömleğini andıran duvar kağıtları yapıştırılmış. Işık geçirmeyen buğulu iki pencerenin arasından gıcırtılı ince tahtadan bir kapı. Bunun tepesinde de rutubetten yeşermiş bir çıngırak gerekli gereksiz titriyor. Kendiliğinden hasta bir sesle çıngırdıyor. Duvarlardan birine asılmış aynaya hele bir bakın. Yüzü insafsızca dört tarafa çarpıtır. Bu aynanın önünde saç saç sakal tıraş edilir. Yağlı bir masanın üstünde her şey var. Var ama hepsi de Makar Kuzmiç kadar pis ve yağlı. Taraklar, makaslar, usturalar, bir kapiklik krem, bir kapiklik pudra, yarı yarıya su karıştırılmış bir kapiklik kolonya suyu. Esasen tüm berber dükkanını da etse etse 25 kapik eder. Kapının tepesindeki çıngırağın hasta sesi duyuluyor. Koyun derisinden kısa bir gocuk, keçe çizmeler giymiş bir erkek berber dükkanına giriyor. Gelenin başı, boynu bir kadın şalıyla sarılmış. Bu, Makar Kuzmiç'in vaftiz babası Eras Ivanoviç Yagodov'dur. Bir ara konservatuvarda bekçilik yapmıştı. Şimdi ise Krasni Prat'ta oturuyor, tesviyecilik yapıyor. Temizlikle uğraşan Makar Kuzmiç'e Merhaba Makarcığım dostum diye sesleniyor. Öpüşüyorlar. Yagoda şalı başından çekip alıyor. İstavroz çıkararak oturuyor. Oflayıp puflayarak ne kadar uzak yol diye. Şaka değil. Ta Krasnoprod'dan Kaluga kapısına dek yaya geldim. Nasılsınız? Fena birader, tifoya yakalandım. Ne diyorsunuz, tifo ha? Evet, tifo. Biraz yattım. Öleceğim sanmıştım ama kefeni yırttım. Şimdi de saçlarım dökülüyor. Doktor saçlarımı tıraş ettirmemi söyledi. Eskisinin yerine gelecek saçlar daha gür olurmuş. Ben de tuttum sana geldim. Yabancıya gitmektense akrabaya gitmek daha iyi. Hem daha güzel tıraş yapar hem de para almaz dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse yol biraz uzak ama ne zararı var? Bu da bir gezinti işte. Ben seve seve tıraş ederim. Buyurun. Makar Kuzmiç eğilerek sandalyeyi gösteriyor. Yagodov gösterilen yere oturarak aynada yüzüne bakıyor. Gördüğü manzaradan çok memnun olan gerek çünkü ayna fırlamış bir surat peydah oluyor. Makar Kuzmiç müşterisinin omuzlarına sarı renkli beyaz bir çarşaf örterek makasını şıkırdatmaya başlıyor. Erast Ivanoviç'e saçlarınızı kökünden tıraş edeceğim diyor. Tabii tabii Tatar'a bir kombaya benzet. Saçlar daha sık çıkar. Teyzem nasıl? İyi, geçinip gidiyor. Geçen gün binbaşılara doğuma gitmişti. Bir ruble vermişler. Bir ruble ha? Kulağınızı tutun. Tutuyorum, dikkat et, kesme. Aman acıyor, saçlarımı çekiyorsun. Zarar yok, zarar yok. Bizim meslekte bu olmadan olmaz. Anna Erestovna iyiler mi? Kızım mı? Zararsız, zıplayıp duruyor. Geçen hafta çarşamba günü Şeykin'le nişanladık. Neden gelmedin? Makasın şıkırtısı kesiliyor. Makar Kuzmiç ellerini indiriyor. Korku ifade eden bir sesle kim nişanlandı diye soruyor. Anna. Nasıl olur, kiminle? Şeykin. Prokofi Petrov'la. Teyzesi Zlotonski'nin sokağında vekil harç. İyi bir kadıncağız. Bu işe tümümüz sevindik. Allah'a çok şükür. Bir hafta sonra da düğün olacak. Gel eğleniriz. Sararan yüzünde şaşkınlık belirtileri okunan Makar Kuzmiç, bu nasıl olur Erast Ivanoviç diyerek omuzlarını silkiyor. Bu nasıl olur? Bu olmaz. Anna Erosnova ile ben ona karşı hisler besliyordum. Ben niyet ediyordum, bu nasıl şey? Öyle işte, tuttuk nişanladık, iyi adam doğrusu. Makar Kuzmiç'in yüzünde soğuk ter damlaları beliriyor. Makası masanın üzerine bırakarak yumruğuyla burnunu ovuşturmaya başlıyor. Ben niyet ediyordum diyor. Bu olacak şey değil. Erast Ivanoviç. Ben aşıktım. Ona kalbimi sunmuştum. Teyzem de söz vermişti. Size karşı hep öz babam gibi saygı gösterdim. Her an parasız tıraş ediyorum. Benden birçok iyilik gördünüz. Babam öldüğü zaman da kanepeyle 10 ruble paramı aldınız, geri vermediniz. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? Hatırlıyorum ama birader, senden de damat olur mu? Sen damat olabilir misin? Ne paran var ne bir mevkiin, sanatında boş bir sanat. Peki Şeykin zengin mi? Şeykin inşaatçı. Bak bir işe tam 1500 ruble pey akçesi yatırmış. İşte böyle birader, sen ne dersen de olan oldu artık, geri dönülmez Makarcığım. Kendine başka birini ara. Yeryüzünde başka kız yok değil ya, haydi tıraş etsene, ne duruyorsun? Makar Kuzmiç susuyor, devinmeden duruyor, sonra cebinden mendilini çıkararak ağlamaya başlıyor. Erast Ivanoviç onu yatıştırmaya çalışıyor. Ne var sanki? Vazgeç. Kadın gibi ağlayacak ne var? Tıraşı bitir de sonra istediğince ağla. Makası eline alsana canım. Makar Kuzmiç makası eline alıyor. Ona bir dakika şaşkın şaşkın baktıktan sonra masanın yanına dönüyor. Elleri titriyor. Yapamayacağım diyor. Şimdi yapamayacağım. Güçsüzüm. Mutsuz bir insanım ben. O da mutsuz. Birbirimizi seviyorduk. Birbirimize söz vermiştik. Kötü insanlar hiç acımadan bizi ayırdılar. Buradan gidin Erast Ivanoviç. Sizi gördükçe bunalıyorum. Peki yarın gelirim Makarcığım. Yarın tıraşı bitirirsin. Peki. Sen biraz kendine gel. Ben de yarın sabah erkenden uğrarım. Erast Ivanoviç'in başının yarısı tıraş edilmiş, yarısında da saç var. Bu haliyle bir kürek mahkumuna benziyor. Böyle bir başla dolaşma koşa gidecek bir şey değil ama ne yapsın? Başını boynunu şala sarıyor, berber dükkanından çıkıp gidiyor. Makar Kuzmiç yalnız kalınca bir sandalyeye oturuyor. Sessiz sessiz ağlamaya devam ediyor. Ertesi sabah erkenden Erast Ivanoviç gene geliyor. Makar Kuzmiç soğuk bir sesle soruyor. Ne istiyorsunuz? Tıraşı bitir Makarcığım. Barışımın yarısı daha duruyor. Parayı peşin lütfedin. Bedava tıraş yapmam. Ernest Ivanoviç bir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Şimdiye dek başının bir yanındaki saçları uzun, öbür yanındakiler kısa. Parayla tıraş olmayı bir lüks saydığından saçların kendiliğinden büyümesini bekliyor. Düğünde de böylece eğlendi. Kitabın sonu.